Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce İstanbul'a özel ve derin bir sevgi ve ilgi duyan herkesin bildiği bir isim olan Reşat Ekrem Koçu'dan ve onun yarım kalmış olan meşhur eseri İstanbul Ansiklopedisi'nden bahsedecek. Bu münasebetle Reşat Ekrem Koçu'nun ses kaydından bir bölüm dinleyeceğiz. Ardından İslam tarihinin en eski müesseselerinden birisi olan halifelik konusuna temas edeceğiz. İslam hukuku tarihçisi Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekici'den halifeliğin tarihi sürecini dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Şehir ve insan.
Programımızda önce İstanbul'a karşı özel ve derin bir sevgi ve ilgi duyan herkesin haberdar olduğu, haberdar değilse de olması gereken bir isimden ve onun en meşhur eserinden bahsedeceğiz. Bu kişi Reşat Ekrem Koçu. Meşhur eseri de İstanbul Ansiklopedisi. Reşat Ekrem Koçu 1905-1975 yılları arasında yaşamış İstanbul aşığı bir tarihçi. Türk giyim, kuşam ve süslenme sözlüğü gibi çalışmalarını da göz önüne alırsak aynı zamanda bir folklor yani halk bilimi araştırmacısı. Bunların yanı sıra bir gazeteci. Tarihi romanlar da dahil olmak üzere Bizans, Selçuklu ve Osmanlı tarihine dair eserleri de olmakla birlikte ismi genellikle İstanbul Ansiklopedisi ile birlikte anılır. 24 cilt olarak yayımlamayı planladığı ansiklopedisini 1944 yılında fasiküller halinde yayımlamaya başladı. Maddi sıkıntılar sebebiyle 1951 yılında yayımına ara vermek zorunda kaldı. 7 yıllık bir aradan sonra 1958 yılında yayımına devam etme imkanı buldu. Fakat yine maddi sıkıntılar sebebiyle 1970 yılında fasiküllerin yayımı seyrekleşti. 173. fasikülün yayımlandığı 1973 yılından 2 yıl sonra 1975 yılında vefat etti. Bu sebeple İstanbul Ansiklopedisi tamamlanamadı. Ansiklopedide o derece teferruatlı ve çeşitli bilgiler vardı ki 11. cilde gelinmiş olmasına rağmen henüz G harfine ulaşılabilmişti. Profesör Doktor Semavi Eyice İstanbul Ansiklopedisi hakkında şu değerlendirmede bulunuyor. Fasiküllerin jenerik sayfasında ansiklopedinin içerdiği konular cami, mescit, tekke, türbe, kilise, ayazma, çeşme, sebil, saray, yalı, konak, köşk, han, hamam, tiyatro, kahvehane, meyhane gibi yapılar, devlet adamı, alim, şair, sanatkar, iş adamı, hekim, muallim, hoca, derviş, papaz, keşiş, meczup, hanende, sazende, çengi, köçek, ayyaş, derbeder, pehlivan, tulumbacı, kabadayı, kumarbaz, hırsız, serseri, dilenci gibi şöhretler, şehrin dağı, bayırı, suyu, havası, mesire yerleri, bahçeleri, bostanları ve benzeri tabiat güzellikleri ve coğrafyası, sokakları, mahalleleri ve semtleri, yangınları, salgınları, zelzeleleri, ihtilalleri, cinayetleri ve dillere destan olan aşk maceraları, halkının adet, anane, giyim ve kuşamı, İstanbul argosu, İstanbul'a ait resimler, şiirler, kitaplar, romanlar, seyahatnameler, İstanbul'a gelmiş yabancı şöhretler şeklinde sıralanmıştı. Bu uzun liste eserdeki maddelerin ne kadar geniş bir alana yayılacağını gösteriyordu. Reşat Ekrem Koçu kendisine yardımcı olacak bir müellif kadrosu kurmakla beraber birçok maddeyi yıllardan beri taradığı Osmanlı tarih ve vekainameleriyle eski gazete koleksiyonlarından faydalanarak bizzat yazmayı üstlendi. Semavi Eyice ansiklopediye dair eleştirisini dile getirirken bazı maddeler hakkında gereksiz teferruata girildiğini, teferruatlı bilgi verilmesi gereken bazı maddelerin ise birkaç cümleyle geçiştirildiğini ifade ediyor. Bu eleştiriyle birlikte İstanbul Ansiklopedisi kendi konusunda öncü olmuş, benzerleri yapıldığı gibi taklitleri de çıkarılmıştır diyor. Emin Nedret İşli de Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayımlanan TR isimli derginin Ocak-Şubat 2016 tarihli sayısında yer alan yazısında İstanbul'u kayıt altına alan adam ve İstanbul'un hafızası olarak nitelendirdiği Reşat Ekrem Koçu için şu değerlendirmede bulunuyor. İstanbul'da yaşananları tarih kuralları çerçevesinde herkesin anlayacağı bir üslupla renkli, güçlü, doğru bir şekilde kaleme almıştır. Emin Nedret İşli, Semavi İyice'nin bir yazısında Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopedi için topladığı arşivin kaybolduğunu yazdığını, ancak münferit bir takım kayıplara rağmen arşivin İstanbul'un köklü bir ailesi tarafından muhafaza edilerek günümüze kadar ulaştırıldığını kaydediyor. İstanbul Ansiklopedisi'ne dair temennisini de şöyle dile getiriyor. Bu hazinenin elektronik ortama aktarılarak yeni maddelerin oluşturulması ve bu nadir ansiklopedinin tamamlanması en büyük temennimizdir. Programımızın Reşat Ekrem Koçu'ya ayırdığımız bu kısmını onun kendi sesinden bir sohbetten bir bölüm dinleyerek kapatalım. Ses kaydı Reşat Ekrem Koçu ile folklor araştırmacısı Sadi Yaver Ataman'ın eski İstanbul'a dair sohbetlerinden kaydedilmiş. 1970'li yılların başında Sadi Yaver Ataman tarafından kaydedilen İstanbul konuşmaları, Reşat Ekrem Koçu'nun doğumunun 100. yılı münasebetiyle Kültür AŞ tarafından bir CD halinde yayınlanmıştı. Bu kayıtlardan Reşat Ekrem Koçu'nun Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur diye başlayan meşhur Katibim türküsünün yabancı kaynaklı bir beste olduğunu, türkünün yaygınlaşmasının da müzikli saatlerden kaynaklandığını anlattığı kısımla Külhan Bey'i hakkında bilgi verdiği kısmı dinleyeceğiz.
Katibin pantolon giymiş, bir genç ve güzel katiple alaydır. Hatta ilk mısralardan da biliyoruz. Katibimin setiresi uzun, eteği çamur. Üsküdar'a giderken mendil buldum, mendilime lokum doldurdum gibi yaveler de vardır içinde bunlar. Alay. Üsküdar'a gidiş sözüne gelince işte o donsuz askerin oturduğu kışlanın da orada olmasını telmihtir. Orada oturdukları münasebet. O yabancıların, pantolonlu yabancıların. Türkü yazılmış, Türkiye bir de name lazım. İskoç alayı, İngiliz askerler bir İskoç alayı İstanbul'a gelirken bir bestekar çıkmış, şart namelerinden faydalanarak bir marş yapmış. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. İşte bizim radyonun sinyali bu marşın nameleridir. Donsuz askerin marşının bestesini katibin türküsüne yamamışlar. Katibin türküsü meydana gelmiş. Nasıl sonra yayıldı? O devirde çıkmış bekliyor. Bu türkü nasıl yayıldı? Onun da enteresan bir tarafı vardır. O zamanlar bize saatler Avrupa'dan gelir. Şimdi de olduğu gibi. Fakat saati biz o zamanlar galiba kesin olarak söylemeyeyim ama Viyana'dan getirtiyoruz. Daha İsviçre saatleri İstanbul'da yayılmamış. Viyana Musevi merkezidir. Viyana'nın Musevisi meşhurdur ve dünyaya yayılmış. İş adamlarıdırlar, büyük iş adamlarıdırlar. Bir saat fabrikasının İstanbul'daki simsarı, acentası ne derse diyelim, türkünün yaygın rağbetini görünce, o zaman da ilk çalar saatler yapılmış, türkülü saatler, böyle çivi üstüne çiviler çakılmış bir kovancık, o saat işledikçe kovan döner, bir dil de o çiviler üstünden tın tın nameleri çıkarır. Böyle saat yapılmış. O saatlerin bir tanesine bu katibin türküsünü koymuşlar. Halk çıldırasıya ilgi göstermiş. Öyle ki ben küçüklüğümden hatta çocukluğumdan hatırlarım. İstanbul'un kenar mahallelerine gittiğiniz zaman içinde katibin türküsü bulunan bir çalar saat olmayan ev yok gibiydi. Tahta kaplamaları dökülmüştür. Cumbasının kafesleri arkasından o saatçik katibin türküsünü söylerdi tın tın tın diye. Binaenaleyh saatlerle de zamanımıza kadar geldi, yaşadı, yaşadı, yaşadı.
Üstadım, bu münasebetle Gülhan Beylerden bahsettiniz. Çok enteresandı. Neydi onların layhar?
Efendim, bu layhar uzun bir konu. Ben size bazı notlar da aradım az evvel, bulamadım. Belki bulmuş olsaydım da gene gizleyecektim sizden. Çünkü bir daha teşrifinizi sağlamak için. Bir daha gelirsiniz, etraflıca bahsederim. Fakat bugün şu kadar söyleyeyim ki, biz Külhan Beyliği, bugünkü dilde, bir ruh haleti, bir nevi serserilik, çapkınlık, bıçkınlık filan anlamında alıyoruz. Böyle değil efendim. Külhan Beylik 17. asır ortalarından, Viyana bozgunundan, Abdülmecit zamanında Rıza Paşa'nın, Cihan Saraskeri diye anılan Rıza Paşa'nın saraskerliğine kadar devam etmiş bir apaçlar tarikatidir. Buna tarikat-ı layhariye derler. Azabı vardır, merasimi vardır. O tarikata girecek olan gençleri kabul şartları vardır. Günlük hayatlarının yaşayışları vardır. Ve kendi işlerine teşkilatları, şeyhleri, inzibat sabitleri, ahçıları vardır. Mutfakları vardır. Tekkeleri büyük çarşı hamamlarının külhan daireleri, külhan adaları olmuştur. Gülbankları vardır ve sonra lehçeleri vardır. Lehçeleri, argoları vardır. Muhteşem bir argosu vardır. Mesela hiçbir zaman padişah demezler. Hiçbir zaman sadrazam demezler. Hiçbir zaman yeniçeri ağası demezler. Yeniçeri demezler. Tulumbacı demezler. Zengin bir lügatçesi vardır. Bu lügatçeyi işte o notların arasında gözümün önünde bulundurmadıkça bu mikrofona bir şey söyleyemem. Hafızamla konuşmayı adet edinmedim. Onun içindir ki bunu hazırlıklı olayım size, onu bulayım. Külhan Beyler İstanbul folkloru içinde ayrı bir alemdir efendim. Hatta şöyle söyleyeyim size. İstanbul'un ilk tanzifat amelesi de onlardı. Sokakların amelesini de Külhan Beyler yapmışlar. Yani bugün belediye tanzifat amelesi, temizlik amelesi diyoruz. O zaman bunları şeyden toplamışlardı. Sonra hamamların sicil defterleri vardır. Hamam müstahdemleri, natır, dellak, külhancı isimleriyle, şekilleriyle ve yani kaşı şöyle, gözü böyle, boyu böyle, şeyi böyle, tek gözlü, kör, belli filandır diye fotoğrafın olmadığı zaman da eşkali ve çizgi tarif edilerek tescil edilmişlerdir. Bu usul 1830'daki Patrona Halil ihtilalinden sonra devam etmiş, bu hamam sicil defterleri ihdas edilmiştir. O ihtilalden sonra. Ve bir de kayıt vardır. Bundan sonra diyor, İstanbul hamamlarına Arnavut'tan tellak ve müstahdem alınmayacaktır. Mevcutlar ayrıldı mı yerlerine Anadolu halkından uşak alınacaktır diyor. Sebebi de Patron Halil'in hamamdan çıkmış, saltanat devirmiş bir adam oluşudur. Ve Arnavut oluşudur. Horpeşleridir. Bayezid hamamında tellaklık etmiştir. Oradan sonra çıkmıştır. İşte Patrona Halil İbrahim Paşa iktidarını ve onun arkasındaki 3. Ahmet saltanatını devirirken koca bir şehri ayağa geçirecek kuvvete sahip değildir. Ya 14 kişi ya 12 kişi filan çıkmışlardır Bayezid tamamından bu ihtilalciler. Akşama kadar ihmal edilmiş, bir kargaşalık olmuş ve bir gece geçirmişler Aksaray'da Yeniçeri kışlasının önünde. Yeniçerileri kazan kaldırmaya çağırmışlar. Yeniçeriler bu serseriyle, hepsi çıplak ayaklı serseri yürüyor, kovmuşlar. Fakat sabaha kadar orada bulunup da hiçbir kuvvet çıkıp da kendilerini dağıtmadığını görünce bu sefer ertesi sabah Yeniçeriler de uğrayıverince ihtilal kabul vermiştir. Onun için değil ki böyle anarşik şeylere karşı hükümetlerin küçük ihmalleri bazen büyük dertler çıkarır insanın başına. Çok dikkatli olmak lazımdır. Küçümsememelidir. Meşhur söz var ya efendim, şeyin, el memunun dört şeyin küçüğü yoktur diyor. Ateşin, hastalığın, borcun ve düşmanın, bunların küçüğü yoktur diyor. Yani çok dikkatli olmak lazım. Thank you.
kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Sırada halifelik konusu var. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkici, İslam'ın bu en eski müesseselerinden birisi olan halifeliği, Hazreti Muhammed'in vefatından bugüne kadar geçirdiği safhalarıyla oldukça güzel bir şekilde özetliyor.
Halifelik tarihi bir mevzu olmakla beraber günümüzdeki politik hadiselerle de bağlantısı, en azından Büyük Ortadoğu Projesi ile bağlantısı bakımından tekrar aktüel bir ehemmiyet kazanmış. Halifelik İslam tarihinin en eski müesseselerinden birisidir. Halife yerine geçen demektir. Halef kelimesinden geliyor. Hazreti Muhammed bir peygamber olduğu kadar aynı zamanda da bir devlet başkanıydı. Bu devlet başkanlığı Mekke'den Medine'ye hicretten sonra orada kurulan devletin başkanlığı şeklinde tezahür eder. Hazreti Muhammed'in burada 10 küsur yıllık bir ömrü geçmiş. Vefatından sonra onun arkadaşları olan Eshab-ı Kiram Hazreti Peygamber'in devlet başkanlığı makamına bir halef seçmenin ehemmiyetini düşünmüşler. Daha Hazreti Peygamber defnedilmeden, bu işe o kadar ehemmiyet vermişlerdir ki, daha Hazreti Peygamber defnedilmeden, ki pazartesi günü vefat etmiş, çarşamba günü defnedilmiştir. Bu arada hemen toplanıp bir devlet başkanı seçmişlerdir. Çünkü Hazreti Peygamber devlet başkanı olmadan, olmayan bir yere girmeyiniz, devlet başkanına biat etmeden, yani sadakat sözü vermeden ölen kimse cahiliye ölümüyle ölür. Yani onun imansız bire gitme tehlikesi vardır gibi tehdit amiz sözleri sebebiyle böyle bir lüzum hissetmiş. Yani bir an bile devletin, çünkü devletin bir takım fonksiyonları var. Onun da tecessüm ettiği, cisim halinde göründüğü makam hükümdarlık makamıdır. Bu nasıl başa gelirse gelsin bir hükümdarın varlığını İslamiyet arzu etmektedir. Tabii Eshab-ı Kiram toplanarak aralarında en ekmel, en mütekamil, en iyi, en üstün kimseyi seçtiler ki bu da Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir Müslümanlar tarafından peygamberlerden sonra insanların en üstünü kabul edilir. Sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, bu dört kişi hem cennetle müjdelenmiş hem de halifelik yapmış. Dört raşit halife, olgun halife olarak bilinirler. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer, iki yıl halifeliği vardır Hazreti Ebu Bekir'in. Emir-i Müminin ismini kullanmıştır. Müminlerin emiri ve aynı zamanda Halife-i Resulillah, Hazreti Peygamber'in halifesi mansabını kullanmıştır ki bu da devlet başkanının Hazreti Peygamber'e vekaleten, onun yapacağı şekilde, yani o nasıl idare edecekse, Hazreti Ömer'in 4 yıllık hilafeti, ondan sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali'nin halifeliği var. Bu son iki halife zamanında bazı karışıklıklar çıkmıştır. Bu iki halifeyi istemeyenler ortaya çıkmıştır ve bu da İslam tarihinde ilk siyasi ve arkasından dini ayrışmayı, kutuplaşmayı meydana getirmiştir. Harici ve ardından Şia fırkası bu hadiseler vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Hazreti Ali'nin halifeliğini ne ehemmiyet veren, hatta Hazreti Ebu Bekir'den bile daha önce geldiğine inanan bir fırka ile hiçbirisinin halife olmaması gerektiğini söyleyen bir başka fırka, hariciler çıkmış ve günümüze kadar tesirini ve mahiyetini 3 aşağı 5 yukarı muhafaza ederek gelmiştir. 4 halifelerden sonra, ki bunlara raşit halifeler diyoruz, başka bir renge bürünmüştür halifelik. Babadan oğula geçmeye başlamıştır. Hazreti Osman ve bilhassa Hazreti Ali zamanında çıkan karışıklıklar üzerine yine Eshab-ı Kiram'dan olan Hazreti Muaviye halifeliğini ilan etmiştir. Şam'da ve hükümet merkezi de Medine'den Hazreti Ali zamanında Küfe'ye, Küfe'den de Şam'a geçmiştir. Şimdi Hazreti Muaviye'nin zorla halifeliğe geçmesi, vefatından sonra da yerine oğlunu veliaht tayin etmesi İslam hukuk tarihinde bir takım hükümlerin doğmasına sebebiyet vermiştir. Halife başa nasıl gelir? Bununla alakalı kat'i bir hüküm yoktur. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne hadis-i şeriflerde. İslam uleması halifenin 4 şekilde başa gelebileceğini, bu sahabenin uygulamalarını göz önünde tutarak belirlemiştir. Bunların başında seçim geliyor. Hazreti Ebu Bekir bu yolla seçilmiştir. Ama bu seçim halkın her birinin oy sahibi olduğu bir seçim değil. Halkın ileri gelenlerinin, alimlerin, kumandanların söz sahibi olduğu bir seçimdir. Hazreti Ebu Bekir böyle seçilmiştir. İkincisi, yerine veliaht bırakma yoluyla seçimdir. Hazreti Ebu Bekir böyle halife olmuştur. Hazreti Ebu Bekir yerine Hazreti Ömer'i veliaht bırakmıştır, halife bırakmıştır. Üçüncü bir seçim şura. Halifeyi seçme işi belli bir gruba veriliyor, heyete veriliyor. Hazreti Osman böyle seçilmiştir. Cennetle müjdelenen 6 kişi toplanmış ve Hazreti Osman'ı seçmiştir. Dördüncüsü zorla başa geçme. Bir otorite boşluğu söz konusuysa, halife yoksa, zorla kılıç kullanarak halifeliği ele almak mümkündür. Hazreti Muaviye de böyle halife olmuştur. Bu dört halife zamanında babadan oğula geçme söz konusu değil. Ama babadan oğula geçmek İslamiyet'in ruhuna aykırı değildir. Kur'an-ı Kerim'de Davut peygamberin tahtına Süleyman peygamberin varis olduğu anlatılmaktadır ki bu da babadan oğula eğer şartları diğer şartlara sahipse babadan oğula hükümdarlığın halifeliğin geçeceğine bir cevaz teşkil eder. Sünni inanca göre hiçbir ailenin halifelikte önceliği yoktur. Bir halife tahta geçtikten sonra oğlunu, o da oğlunu, o da oğlunu halife yapabilir. El verir ki halife olmak için gereken vasıfları taşısın. Nedir o vasıflar? Öncelikle halifenin Müslüman olması gerekir. Müslüman olmayan bir kimse Müslümanlar üzerine halife, devlet başkanı, hükümdar, padişah, emir, melik, tam tarihinde halifenin çok değişik isimleri vardır. Olamaz. İkincisi erkek olması gerekir. Kadınlar İslam amme hukukunda çeşitli vazifeler alabilirler. Buna cinsiyetleri mani değildir. Fakat halife olamazlar. Çünkü halife ordu komutanıdır. Halife bir takım ibadetleri bizzat yaptıran kimsedir. Kadınlar fiziki durumları sebebiyle bunu yaptıramadıkları için ve de İslamiyet'in kaç göç emrinden dolayı kadından halife olması mümkün değildir. Üçüncüsü de halifenin vücut organlarının tam olması lazım. İki gözü ama, iki kulağı duymayan veya konuşamayan, iki ayağı topal, iki eli çolak bir kimse halife olamaz. Sonradan böyle olsa, uzuvlarını kaybetse veya aklını kaçırsa veya dinden dönse, İslamiyet'i terk etse halifeliği kaybeder. Meşruluğunu kaybeder, tahttan indirilmesi gerekir. Şimdi bu şartlara sahip olan herhangi bir kimse halife olabilir. Zorla bile başa geçmesine ulema cevaz vermişlerdir. Çünkü dediğiniz gibi otorite boşluk kabul etmiyor. Başta birisi olsun, isterse zorla gelsin, mühim değil. Adaleti yerine getirsin yeter. Yani onun zorla gelip gelmemesi önemli. Seçimle de gelebilir, babadan oğlu da gelebilir, zorla da gelebilir ama yeter ki adaleti yani hukukun kurallarını tatbik etsin. Çünkü en kötü idare bile anarşiden daha iyidir diye bir filozof sözü vardır. Bu çerçevede İslam uleması halifelik makamının asla boş olmaması gerektiğini söylemişlerdir. Hazreti Muaviye ile beraber bir ailenin halifeliği. Bunlara Emevi ailesi diyoruz. Hazreti Muhammed'in amcasının soyundan gelenlerdir. Bunlar da büyük amcasının soyundan gelenlerdir. Bunlar çeşitli siyasi sebeplerle tarihçiler ve tarihçi olmayanlar tarafından çok değişik değerlendirilmiş kimselerdir. 14 tane Emevi halifesi vardır. Bu 14 tane Emevi halifesinin içinde Ömer bin Abdülaziz gibi, Velid bin Abdülmelik gibi, Süleyman bin Abdülmelik gibi, Abdülmelik bin Mervan gibi fevkalade müstesna halifeler de gelmiştir. Nefsine mağlup olan kimseler de gelmiştir. Ve 100 yıllık bir ömürden sonra Emevi halifeliği bir başka güçlü Arap ailesi tarafından ortadan kaldırılmıştır. Abbasiler dediğimiz bir aile. Hazreti Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelenlerin iktidarıdır. Yani Emevilerin 14 halifesinden sonra Abbasilerin 50 küsur halifesi vardır. Yani Sultan Vahidettin 101. halife olduğuna göre bunların 4'ü ilk halifeler, 14'ü Emevi halifeleri olduğuna göre ve 9. halife Yavuz Sultan Selim'den itibaren, 9. padişah Yavuz Sultan Selim'den itibaren 27 tane Osmanlı padişah halife olduğuna göre halifelerin yarıdan fazlasının Abbasilerden olduğu, Abbasi ailesinden olduğu görülür. Abbasilerin çok uzun süren bir halifelik dönemi vardır. Bundan yaklaşık 500 yılı bizzat devlet başkanı olarak, 300 yılı da sembolik olarak halifelik, yaklaşık 8 yıl süren bir halifelikleri vardır. Abbasiler merkezi Bağdat'a taşımışlardır. Artık İslam devletinin merkezi Bağdat'tır. Gerek Emevi devleti gerek Abbasi devletinin ilk yılları İslam tarihinin en parlak yıllarıdır. Yani babadan oğula geçmesi halifeliğin hiç de menfi neticeler doğurmamıştır. Bir istikrar meydana getirmiştir. Bu istikrar ise İslam devletini çok daha büyütmüş, çok daha güçlendirmiş. Gerek ticaret, gerek askeri bakımdan, gerek mali bakımdan, gerek sanat, edebiyat bakımından altın çağını yaşamıştır dünya. Abbasi halifeleri Bağdat'ta ki Emevi ailesini ortadan kaldırmışlardır. Emevi katliamından kurtulan bir çocuk Endülüs'e giderek orada halifeliğini ilan etmiştir. İlk defa İslam devletinde bir bölünme yaşanmıştır. Endülüs'teki halifeler, Bağdat'taki halifeler. Ama Endülüs'teki halifelerin nüfuzu çok sınırlı olduğu için Bağdat'taki Abbasi halifeliği halifeliğini devam ettire gelmiştir. 500 yıllık bir hilafetten sonra Abbasi halifeliğinin de Moğol istilasıyla sarsıldığını görüyoruz. 1258 yılında Moğolların İran valisi olan Hülagu, Cengiz Han'ın torunu, Bağdat, dünyanın en büyük kültür, medeniyet merkezi yerle bir edilmiştir. Halife aman dilediği halde son halife, atlıların ayaklarının altına atılarak öldürülmüştür. Kütüphaneler yağma edilmiştir. Dicle Nehri günlerce mürekkep akmıştır. Arkasından kırmızı olarak kan akmıştır binlerce insan. Moğollar dünyanın en vahşi insanlarıydı o zaman. Doğrusu bir dinleri yok. Dağlarda yaşamaya alışmış göçebe insanlar. Çok vahşi, çok yağma seven hunhar insanlar. İkincisi de tamamen farklı bir kültüre olan düşmanlık medeniyet. Medeniyete karşı duyulan bir aşağılık kompleksinin neticesinde. Bak gördün mü ben seni yok ederim. Senin medeniyetin de böylece kaybolur gider. Senin medeniyetin neye yarar? Bak ben seni yok ettim demeye varan bir gaddarlıktır. Bu tarihte Abbasi devleti yıkılmıştır. Tarihin en büyük felaketidir. Fakat Müslümanlar çok kısa bir zamanda toparlanmıştır. Bunda Türklerin çok büyük rolü vardır. Selçuklular ve Türklerden bakiye kalan Eyyubiler gibi memleketler parça parça da olsa İslam dünyasında gene bir asayiş ve emniyet ortamı hasıl etme imkanını bulmuşlardır ki bunların içinde Eyyubiler ve arkasından onların halefleri olan Memlükler konumuz bakımından ehemmiyetli. Memlükler bugünkü Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz'da bir devlet kurmuşlardır. 13. asırdan itibaren Eyyubilerin yerine kurulmuştur. Ve enteresan bir devlettir. Hükümdarları köle asıllı kumandanlardır. Yani babadan oğula geçen bir hanedan yoktur. Köle Eyyubilerin Kıpçak'tan getirdikleri köleleri yetiştirip onları ordu komutanı yapmaları neticesinde Eyyubi devleti sona erince son Eyyubi hükümdarının hanımı bir kumandanla evlenmiştir Aybek isminde. Ve ondan sonra Memlük köle demektir. Kölemen diye de geçer. Bir devlet kurulmuştur Mısır'da. Bu enteresan bir devlet ve İslam dünyasında eşitlik davasına verilen ehemmiyet bakımından da mühim. Yani bir hanedan veya şu soydan bu soydan gelen insan değil, köle menşeli insanlar bile hükümdar olabilmektedir. Liyakati var ise eğer. Memlükler İslam dünyasında çok güçlü bir devlet kurmuşlardır. Fakat esas parlaklıkları Baybars'tan sonradır. Abbasiler yenilince Moğollara, Moğollar Abbasi ailesine katliam tatbik etti. Aynı Emevileri yaptıkları gibi. Etme bulma dünyası derler. Abbasi ailesinin bütün fertlerini öldürdüler Moğollar. Bir çocuk, daha doğrusu iki çocuk kurtuldu ama birisi yolda öldü. İki çocuk, bir çocuk diyelim biz. Bir çocuk oradan kaçarak bir sadık harem ağası ile beraber Mısır'a, Kahire'ye sığındı. Bir cuma namazında vaktiyle Bağdat'ta halifenin sarayında bulunmuş olan ileri gelenler bu çocuğu tanıdılar. Çocuk dediğim gibi genç bir şehzade. Çocuk inkar etti fakat ağlamaya başladı. Çocuğu alıp Memlük Sultanı Baybars'ın yanına götürdüler. Baybars çocuğu bir çeşitli açılardan sorguya çekerek onun hakikaten bir Abbasi şehzadesi olduğunu anlayınca kendisini Abbasi halifesi ilan etti. Böylece 7-8 senelik bir fasıladan sonra Abbasi halifeliği tekrar bu sefer Kahire'de. İslam dünyasının yine büyük merkezlerinden birisi olan Kahire'de tekrar kuruldu. Ancak bu Abbasi halifeliği önceki Abbasi halifeliğine benzememektedir. Bağdat'taki Abbasi halifeliği bir devlet başkanlığıdır. Ve Atlas Okyanusu'ndan Çin işlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmektir. Bu defa artık Abbasi halifesi Memlük Sultanı'na tabi, hiçbir icraî rolü olmayan, tamamen sembolik bir pozisyonda. Bunun bir benzerine daha önce Selçuklular gelmeden önce Bağdat'ta rastlanıyor. 11. asır başlarında Püveyhoğulları isminde bir Şii hanedan Bağdat'ı işgal etmiş ve Abbasi halifesini mahpus durumuna düşürmüştü. Abbasi halifesi bütün güçleri elinden alınmış, sembolik bir makama düşmüştü. Bütün iktidar Püveyhoğullarından vezirlerin elindeydi. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey halifenin yardım talebi üzerine Bağdat'a girdi. Püveyhoğullarına son verdi. Bir müddet Selçuklular halifenin nüfuzunu kullandılar ve Selçuklu Sultan'ın çekilmesi üzerine Bağdat'taki Abbasi halifesi tekrar eski gücünü kazandı. Yani o da tekrar devlet başkanı oldu. Yani Türkler sayesinde tekrar Abbasi halifesi eski icraî gücünü kazandı. Bu sefer öyle değil. İşte merasimlerde bulunuyor Abbasi halifesi. Kendisine göstermelik bir tazimde bulunuluyor. Bir Memlük Sultanı ölüp de yerine bir yenisi geçtiği zaman Abbasi halifesi güya onu takdis ediyor. Daha doğrusu sultan tayin ediyor. Buna benzer bir durum daha önce de olmuştu. Abbasi devleti çok geniş sınırlara ulaşınca başta en önce Endülüs Emevi devleti olmak üzere bazı valiler yarı müstakil hale geldiler. Önce Mısır'da Tulunoğulları, Ihşitler, işte İran'da Samanoğulları, Fatımiler ve diğer uzak vilayetlerin valileri, Selçuklular keza müstakil hale geldiler. Artık halifeden bağımsız idiler bunlar, Gazneliler. Ama halifeyi metbu tanıyorlardı. Sultan oldukları zaman halifeye bir haberci gönderiyor. Efendim benim işte felanca sultanımız vefat etti. Yerine ben geçtim. benim bu tayinimi kabul edin, ilan edin diye hediyelerle gönderiyordu. Abbas Halifesi de bunu kabul ediyordu. Hutbeler yine Abbas Halifesi adına okunuyordu. Mali gelirlerden Abbas Halifesi'ne bir takım ödemeler yapılıyordu. Ama Abbas Halifesi'nin birebir doğrudan hüküm sürdüğü bir toprağı vardı. Irak, Suriye, Anadolu, İran'ın bir kısmı gibi bayağı geniş bir toprağı vardı. Doğrudan hakim oldu. Ama Mısır'da bir sözü geçmiyordu halifenin artık. Ama şöyle bir konfederasyon lideri gibi sultanlar, zaten sultan ünvanı da öyle doğmuştur. Halife, onun ardında sultan geliyor. Avrupa'daki imparator kral gibi. Gene halifeyi ama halifenin gene bir devleti vardı. Mısır'da artık halifenin devleti de yok. Böylece halifelik ikinci defa bir ruhani makam kazanmıştır. Halbuki İslamiyet'te ruhani bir makam yoktur. Halife bir devlet başkanıdır. Halife ne papaya benzer ne patriye benzer. Şimdi papa dünyada Katoliklerin ruhani lideridir. Aynı zamanda da Vatikan papalık devletinin başkanıdır. Ama Hristiyanlıkta ruhban sınıfı vardır. Dolayısıyla papa Arjantin'in güneyinde bir köydeki papazın bile amiridir. Yani oradaki papaz dini konularda Arjantin devletine değil papaya tabidir. Bütün dünya Katolikleri de böyledir. Türkiye'deki bir Katolik bile ruhani olarak papaya bağlı. Burada bir papazı papa tayin eder. Patrik de böyledir. İstanbul Patriği de böyledir. Ama İstanbul Patriği siyasi sebeplerle bu nüfuzunu kaybetmiştir. Moskova Patriği, arkasından diğer Balkan Patriklikleri kurulunca Fener Patriği, İstanbul Patriği papaya benzer olan fonksiyonunu, yani dünya Ortodoksları üzerindeki ruhani liderlik fonksiyonunu kaybetmiştir. Şu kadar ki İstanbul Patriği'nin papa gibi bir devleti olmak lazım değildir. Hatta tam tersine olmamak lazımdır. Çünkü patrik Ortodokslara göre tamamen bir dini liderdir. Katoliklere göre hem dini hem dünyevi liderdir. Protestanlar bunun ikisini de kabul etmez. Ama Müslümanlıkta bir ruhban sınıfı yoktur. Bir caminin imamını halife tayin etmez. Vakıf tayin eder. O camiyi kim yaptırmışsa o imamı o tayin eder. Bir yerdeki kadıyı ise devlet başkanı tayin eder. Halife değil. Yani ruhani lider sıfatıyla devlet başkanı sıfatıyla tayin eder. Kadı orada devletin temsilcisidir. İmam, müftü, müderris ise tamamen vakıflar tarafından tayin edilir. Halife tarafından değil. Ve İslamiyet'te din adamları arasında bir ruhani hiyerarşi yoktur. Hristiyanlıkta vardır. İşte evek, arşöve, kardinal böyle gider. Aşağı doğru iner diakos, papaz gibi. İslamiyet'te böyle bir şey olmayınca halifenin ruhani bir liderliği söz konusu değildir. Peki Mısır'da niye var? Mısır'dakiler tamamen pragmatik ve pratik maksatlarla böyle yapmışlardır. Memlük sultanları iktidarı ona vermek istememişlerdir halifeye. Fakat halifenin gücünden, dünya Müslümanları arasındaki prestijine istifade etmek istemişlerdir. Ve buna nail olmuşlardır. Yani Abbasi halifeliği Kahire'de olunca bütün dünya Kahire'ye dönmüştür. Ve İslam dünyasının yeni bir merkezi Kahire olmuştur. Mekke Medine'de Memlüklerin elinde olduğu için buradaki halifelerin sembolikliği bile Memlük sultanına çok büyük bir prestij. İşte bu oldu bittiği bütün dünya Müslümanları da kabul etmiştir. Kabul etmeyip ne yapacaklar? Kendilerinin halife olmaları veya ilan etmeleri mümkün değil. Bir kişiye kadar. Osmanlılar bu arada büyük bir devlet halini almışlar. Ve yine Bağdat'ta Kahire'deki Abbas halifesine tazimde bulunuyorlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman bir zafername gönderiyor Abbas halifesine. Abbas halifesi ona hediyeler gönderiyor ve bu fethini tebrik ediyor. Osmanlı padişahları bile Kahire'deki Abbas halifesine sembolik de olsa saygılarını gösteriyorlar. Ama tahta çıktıkları zaman Abbas halifesine bizi tayin et onu diyen kalmamıştı. Yavuz Sultan Selim devrine kadar böyle geliniyor. Fatih Sultan Mehmet'in son seferinin Memlükler üzerine olduğuna dair bir rivayet vardır. Memlük Osmanlı ilişkileri başta çok iyiyken sonra Memlüklerin Doğu Anadolu ve Güney'e doğru yayılmalarından endişelenerek İran'la ittifak yapmaları üzerine bozulmuştur. Yavuz Sultan Selim kendisini doğrudan tehdit eden İran ve dolaylı olarak tehdit eden Memlükler üzerine yürümüştür. Yavuz Sultan Selim büyük bir ve şumullü bir seferle Doğu Anadolu'yu fethettikten sonra Suriye'ye yürümüş. Önce Suriye, Lübnan, Filistin'i fethetmiş. Ardından Mısır'a geçerek Mısır Memlük hükümdarlığıyla yaptığı iki büyük harbi, birisi Suriye'de birisi Mısır'da kazanmış ve Memlük devletini yıkmıştır. Ve bundan sonra Mısır doğrudan Osmanlı devletine bağlanan sıradan bir vilayet haline gelmiştir. Bu arada Mekke Şerifi Ebu Nümey, ki o da Hazreti Peygamber'in soyundandır. Öteden beri Mekke'yi Hazreti Peygamber soyundan şerifler idare ederdi. Yarımstakil vali gibi Memlükler zamanında da böyleydi. Ebu Nümey, Şerif Ebu Nümey ki bugünkü Ürdün emirlerinin büyük dedeleridir. Mekke'nin ve Medine'nin anahtarını ve bir takım mukaddes emanetleri sembolik olarak Yavuz Sultan Selim'e getirdi. Yavuz Sultan Selim artık Mekke ve Medine'nin de orayı işgal etmeden, orayla ilgili bir savaş yapmadan hakimi, hamisi olmuş oluyordu ki kendisine zaten yazılan bir mektupta Hamiül Haremeyn-i Şerefeyn veya Hakimül Haremeyn-i Şerefeyn unvanını Hadimül Haremeyn-i Şerefeyn olarak değiştirdiği anlatılır. Bugünümüze kadar da bugün bile Suudi Arabistan kralları bunu kullanırlar, Hadimül Haremeyn-i Şerefeyn. Bu arada Abbasi halifesi de son Memlük Sultanı idam edilmiştir. Çünkü teslim olduktan sonra Osmanlı Devleti'ne karşı bir komploya girişti. Yerine aynı aileden birisi geçici olarak Mısır valisi yapıldı. Sonra merkezden valiler gönderildi. Mısır'daki Abbasi halifesi Yavuz Sultan Selim'le beraber İstanbul'a getirildi. Bundan sonraki halifenin İstanbul'daki hayatı tarihçiler bakımından biraz karanlıktır. Çok fazla bilgi yoktur. Son dönem tarihçileri Kahire'deki Abbasi halifesinin biraz da Yavuz Sultan Selim'in zoruyla halifeliği büyük bir merasimle Yavuz Sultan Selim'e devrettiğini ve bu tarihten itibaren Yavuz Sultan Selim'in halife olduğunu yazarlar. Peki hakikat böyle midir? Halife ne olmuştur? Çoluk çocuğu ne olmuştur? Bu konuda çok fazla bilgi vermiyor tarihçiler. Ben bir el yazması Farsça tarih bulmuştum. Muhtasar Tevarih-i Hulef Umera diye. Bu şarttaki bir takım Abbasi valileri vardır Osmanlı Devleti'nin. Onların tarihini anlatıyor. Orada bu Abbasi halifesinin Bağdat'tan Kahire'ye gidişi, halife oluşu, oradaki durumları, sonra Osmanlı hizmetine girişleri hususunda çok teferruatlı bilgi var. O tarihe göre bu aileden bir şart beyi yazmış bunu. Hakkari Beyler Beyi yazmış. Diyor ki, son Abbasi halifesi diyor, Osmanlı hizmetine girdi. Oğlu Hakkari Sancak Beyi oldu. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'la beraber Macaristan seferine katıldı. Ve ondan sonra çocukları da hep Hakkari Sancak Beyliğinde irsi olarak istihdam edildiler. Ve Sultan II. Mahmut zamanına kadar otonomi olarak ondan sonra Osmanlı Devleti'ne bağlanan Hakkari bu Abbasi soyundan gelenlerin, yani bu halifenin soyundan gelenler tarafından idare olundu ki bu da halifenin soyunun ne olduğu, Osmanlı hizmetine geldiğini göstermesi bakımından önemlidir. Abbasiler büyük ölçüde Anadolu'ya sığınmışlardır. Anadolu'da, Doğu Anadolu'da çok miktarda Abbasi soyundan insan vardır. Çünkü Abbasilerin Mısır'da yaşamaları mümkün değildi. Irak'tan da tamamen çıkarılmışlardı. Dünyada en çok Abbasi ne Irak'tadır ne Kahire'dedir, Anadolu'da yaşamaktadır Abbasi soyundan gelenler. Sultan II. Mahmut merkezileştirme politikası takip ediyordu. Çünkü Osmanlı Devleti'nde Yunan isyanı oldu. Yunanistan bağımsızlığını kazandı. Bunun üzerine Sultan Mahmut diğer böyle otonom vilayetleri vardı Osmanlı Devleti'nin. Bunlardan birisi Doğu Anadolu Beylikleri'ydi. Bu Doğu Anadolu Beylikleri'nin İngiliz Mısır valisi malum ayaklandı. Mısır otonomi kazandı. Hı hı. Doğu Anadolu Beylikleri'nin de İngilizlerin tahrikiyle bu şekilde koparılacağını düşünerek burada bir merkezileştirme meydana getirdi. Ve bu beylerin otonomisini kaldırdı. Van, Diyarbakır ve Hakkari o bölgeyi sıradan vilayetler haline dönüştürdü. Abbasi beyler önce buna direndiler. Meşhur Bedirhan Bey isyanı, ki Bedirhan Abbasilerden değil ama isyanı bu sebepledir. Onun da otonomisi kaldırılmıştı, Cizre Bey'iydi. Fakat sonunda hepsi teslim oldular ve Sultan Mecid zamanında bu bölge, Doğu Anadolu tamamen otonomisi kaldırılmış, sıradan bir Osmanlı vilayeti haline dönüştürüldü. Bu Ermeni problemi için de mühimdir. Buradaki beylerin otonomisi kaldırılınca buradaki Ermeni burjuvalar zenginleştiler. Ve bu bölgede Ermeni-Kürt ihtilafı meydana geldi ki günümüze kadar devam eden bu Kürt-Ermeni probleminin ve Doğu Anadolu'daki ağalaşma, köy ağalarının menşeini bu hadiselerde aramak lazımdı ki başka bir mevzudur. Şimdi Abbasi halifesi hakikaten Yavuz Sultan Selim'e halifeliği devretti mi? Klasik tarihçilerin hiçbirisi bundan bahsetmiyor. Böyle bir şey olduğundan bahsetmiyor. Benim anladığım şu, Abbasi halifesi böyle bir şey yapmamıştır merasimle. Abbasi halifeliğinin halifelikten azledilmiştir. Zaten kendisi klasik manada bir halife değildir. Sembolik bir halifedir. Yavuz Sultan Selim kılıcının hakkıyla Mekke Medine'yi de fethederek, İslam coğrafyasının neredeyse üçte ikisini fethederek bir hakkın halife unvanını kazanmıştır ki Yavuz Sultan Selim'den önceki padişahlar içinde Emir-ül Müminin gibi, Halife-i Ruhi Zemin gibi halife için kullanılan unvanların resmi yazışmalarda kullanıldığını görürüz. Yıldırım Bayezid için mesela, Fatih Sultan Mehmet için, Sultan II. Murat için bu unvanlar kullanılmıştır. Bu da gösteriyor ki yani halifelik Yavuz Sultan Selim'den itibaren bize gelmiş bir şey değil. Ondan önce de zaten Osmanlılar devlet başkanıydı. Ama bu tarihten sonra artık dünyada halifeyim diyen bir kimse kalmamıştır Osmanlı padişahından başka. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle, halifeliğin Osmanlılara geçmesiyle halifelik yine bir devlet başkanlığı sıfatı kazanmıştır. 300 senelik bir fasıladan sonra halife, devlet başkanı aynı şahısta toplanmış ve hakiki hüviyetini bulmuştur. Şimdi halifelik tekrar devlet başkanlığı birleşince bir kere dünya Müslümanlarının hepsi bir hamiye kavuştular. Memlüklerin üstlenemedikleri bir misyondu bu. Bu Endonezya'dan Yemen'e, Güney Afrika'ya kadar, Türkistan içlerine kadar Müslümanlar bir hamiye kavuştular. Her ne kadar Osmanlı Devleti'nin nüfuzu Kafkasya içlerine, Türkistan, İran, Hindistan'a kadar ulaşmıyorsa da uzak yerlerdeki Müslümanlar sıkıştıkları zaman İstanbul'daki Osmanlı halifesinden yardım istediler. Onu en azından ruhani lider olarak gördüklerini anlıyoruz ki malum yani İslamiyet'te halife olmayan yerde Müslümanların bir halife seçmesi veya mevcut olan halifeye toprakları dışında da olsa manevi bağladıkları öngörülmüştür. Yani bu da tamamen reddedilmiş değildir. Dolayısıyla bu Müslümanlar İstanbul'daki halifeyi öyle veya böyle metbu tanımışlardır. Ve karşılığında görmüşlerdir. Mesela Portekizlilerin Endonezya'yı taciz etmesi üzerine ve Hollandalıların Osmanlı Devleti yardım etmiştir. Çok ciddi yardımlarda bulunmuştur. Aynı şekilde ve Endonezya bugün varsa Osmanlı donanmasına borçludur. Hindistan'ın Gücerat bölgesi yine Portekizli akınlarına karşı Osmanlılardan yardım istemiş ve hatta Osmanlı padişahını halife olarak tanıdığını söylemiş, hutbe okutmuştur. Aden, Yemen bölgesi, Umman-ı Mütesalih denilen Basra bölgesi sultanlıkları hep sömürgecilere karşı Osmanlılardan yardım istemiş ve Osmanlılar bir hakkın bu yardımı gerçekleştirmişlerdir. Afrika işlerindeki Müslüman küçük beylikler Osmanlılardan yardım istemişler ve bunun karşılığını görmüşlerdir. Türkistan ve Kafkasya beylikleri Osmanlılardan yardım istemişler. Bunun karşılığını görmüşlerdir. Ama bu son zamanlardaki bir tehdit olduğu için Osmanlıların buraya yardımı sınırlı kalmış. Aradaki İran faktörü sebebiyle ki İran her zaman Osmanlı hilafet politikasını köstekleyici bir misyon. Nadir Şah zamanında o da Osmanlı halifeliğini kabul etti. Ama Nadir Şah ılımlı bir şahtı. Devrildikten sonra gene eskiye döndü. Hindistan hükümdarları da aynı şekilde hep Osmanlı padişahlarını halife olarak tanıdılar. Kendileri müstakil hükümdar oldukları halde. Osmanlı devleti halifeliğe böyle bir nüfuz getirdi. Osmanlı halifeliğini gene eski parlak günlerine götürdü. Bu da Osmanlı devletine çok şey kattı. Büyük büyük bir prestij, İslam dünyasında büyük bir prestij kazandırdı. Ancak Osmanlıların halifelik nüfuzuna emniyet vermeleri çok sonraki asırlara rastlar. 18. asır sonlarıdır. Çünkü halifelik zaten devlet başkanıdır. Bunu bildikleri için halifeliğin manevi yönü onları çok alakadar etmemiştir. Çünkü ön planda olan devlet başkanlığıdır. 1774'te Osmanlı Devleti Ruslara ağır bir mağlubiyetle yenildi. Kırım elden çıktı. Kırım ilk defa ailesi Müslüman olup da elden çıkan topraktır. İslam tarihinde daha vahim örnekler var. Endülüs gibi, Sicilya gibi ama Osmanlılar için Kırım'dır. Yakın bir örnek. Osmanlılar şoke oldular. Ve Kaynarca ve arkasından yapılan Anıl Kavak Anlaşması'yla Osmanlı Sultanı fevkalade diplomatik bir zeka eseriyle, kurnazlık eseriyle Ruslara şunu kabul ettirdi. Kırım benim elimden çıktı. Ben vaktiyle onların padişah olmak sıfatıyla dünyevi lideriydim. Şu anda elden çıktı. Dünyevi liderliğimi kaybettim. Ama ben halife sıfatıyla, benim iki sıfatım var. Padişahlık, halifelik. Bu sıfatla onların ruhani lideriyim. Bunun devamını kabul edeceksin. Ruslar kabul ettiler. Affedilmez bir hata Ruslar için. Bundan sonra Osmanlı padişahı Kırım'daki Müslümanlar üzerinde kadı tayin ediyor, müftü tayin ediyor, müderris tayin ediyor, vakıfları idare ediyor. Devamlı Kırım'la ilişkisi var. Bu şunun için kullandı Osmanlı Devleti. Ben bu şekilde alakamı devam ettireyim, irtibatımı. Sonra bir şekilde Kırım'ı alırım. Alamadı. Bu yetmedi. Yetmedi ama buradaki Müslümanlar büyük bir hami kazanmış oldular. Her sene bu Sultan Abdülhamid zamanında bile orada Çarskoye Selo diye bir yazlık saray vardır Rus çarının. Çar yazın oraya gelir. Her sene Sultan Abdülhamid Çar oraya gelince İstanbul'dan bir heyet gönderiyordu. Kırım Müslümanlarının ruhani lideri sıfatıyla Çar'a hoş geldiniz deme heyeti. Heyet gidiyor, Çar bunları kabul ediyor, yemek veriyor. Onlar Çar'a gemide yemek veriyorlar. Bu büyük bir prestijdir. Yani düşünün Çar size ne ya? Burası benim toprağım demiyor. Sadece orası değil, Sırbistan, Romanya, Bosna, Yunanistan ve peş peşe Bulgaristan kaybedildikçe, Kıbrıs kaybedildikçe buradaki Müslümanlar için halife bir ruhani lider oldu. Ve burada yaşayan Müslümanlar ki azınlık durumuna düştüler. İstanbul'dan müftüleri de tayin ediliyor. Kadıları tayin ediliyor. Müderrisleri tayin ediliyor. Vakıfları İstanbul'dan idare ediliyor. Ve böylece İstanbul'la onların zayıf da olsa bir bağları var. Bugün bu bağ hala Yunanistan'da, Batı Trakya'da devam etmektedir. Ama artık Şeyhülislamlık olmadığı için orada müftüleri Yunan hükümeti seçmektedir. Fark buradadır. Yani İstanbul Şeyhülislamlığı kaldırınca Türkiye ve halifeliği Balkanlardaki Müslümanlar böyle de bir hamiden mahrum kalmışlardır. Dolayısıyla Osmanlıların bu halifeliği böyle kullanmaları enteresan. Bazıları diyor ki halifelik diye bir şey yoktur. Osmanlılarda da böyle bir sıfat yok. Zaten Osmanlı Devleti bunu ciddiye almamış. Sırf pragmatik maksatlarla kullanmış. Öyle değil. Halifeliği daha önce de kullanmışlardır ve faydalı olmuşlardır ama halifelik asıl ehemmiyetini Müslümanların yaşadığı toprakların kaybedilmesinden sonra gösterdi. Bunun en ciddi tatbikçisi Sultan II. Abdülhamit olmuştur. Sultan Abdülhamit panislavinizm siyaseti, bütün dünya Müslümanlarının birliği siyaseti çerçevesinde dünya Müslümanlarının halife sıfatıyla çok alaka göstermiştir. Çinli Müslümanlara heyet göndermiş, Japon Müslümanlarına heyet göndermiş, Türkistan Müslümanları, Güney Afrika'ya müderris göndermiş, orada İslamiyet'i yaymış, kitaplar, Hindistan'a çeşitli medreseler yaptırmış, Endonezya'ya, Singapur'a medreseler yaptırmış, kitaplar göndermiş, Kürtler arasında, Boşnaklar, Pomaklar arasında İslami Müslüman halifenin gücünü vurgulayan çalışmalar olmuş ve bu çalışmalar günümüze kadar devam etmiştir. Yani günümüzde hala bazı yurt dışındaki camilerde Sultan Abdülhamit'in adına hutbe okunması boşuna değildir. Onlar Sultan Abdülhamit'in öldüğünü biliyorlar ama bu manevi ruhu devam ettirmektedirler. İngilizler bundan fevkalade endişelendiler. Yani halifelik sıfatının Sultan Abdülhamit tarafından bu şekilde diplomatik sahada kullanılması İngilizleri çok endişelendirdi. Çünkü artık dünya Müslümanlarının çoğunun yaşadığı topraklar İngilizlerin sömürgesiydi. Mısır, Hindistan, Malezya, Singapur artık İngilizlerin eline geçmişti. Aynı şekilde Türkistan ve Kafkasya Rusların eline geçmişti. Fransızlar Cezayir, Tunus, Fas'ı işgal etmişlerdi. Ve bunlar üçü bir araya gelerek Osmanlı halifeliğinin gücünü kırmak, ortadan kaldırmak, hiç değilse gücünü kırmak için uğraştılar. Ve böylece Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelindi. Birinci Dünya Savaşı'nda halifelik için mühim bir husus var. Bir cihat fetvası vardır. Cihad-ı Mukaddes, Cihad-ı Ekber fetvası. Bu fetvaya bazı Müslümanların uymadığına dair tarihi bir bilgi vardır. Doğrudur. Araplar bu fetvaya uymamıştır. Neden uymamıştır? Burası sorgulanmamaktadır. Şimdi efendim, birincisi, İttihatçılar 1909 yılında iktidarı ele aldıklarında halifenin rolünü tamamen ortadan kaldırmışlar ve halife Mısır'daki gibi sembolik bir duruma düşmüştür. Dolayısıyla Sultan Reşat İslam amme hukuku bakımından meşru bir halife değildir. Dolayısıyla cihat fetvası diye bir fetva söz konusu olamaz. Çünkü cihat olması için mutlaka meşru bir halifenin olması lazımdır. Böyle iddiacılar gibi komitacılar gasp edecek, başa geçecek, cihat diye bir fetva yapacaklar. Cihadın bir sebebi olur. Müslümanları korumak. Cihat, bunların cihat dediği bir Almanlara yardım etmek için yapılmış bir hareket. Dolayısıyla bu cihatın meşruluğu tartışmalıdır. Hele cihad-ı mukaddes, cihad-ı ekber diye bir mefhum zaten İslamiyet'te yoktur. Cihad-ı ekber nefis ile savaştır. İnsanın nefsiyle mücadele etmesidir. Hadis-i şerif var bununla ilgili. Hele mukaddes tabiri İslamiyet'te cihad için kullanılmaz. Bir harp cihatsa zaten mukaddestir. Değilse zaten meşru bile değildir. Araplar bunun halifenin gerçek isteği olmadığını, halifenin elinin kolunun bağlı olduğunu bildikleri için bir kere buna kulak asmamışlardır. İkincisi, iddiaçılar İslamiyet'e aykırı o kadar çok icraatlar yapmışlardır ki Araplar artık onlarla beraber olmayı kendileri için gerekli görmemişlerdir. Ve başlarını kurtarma derdine düşmüşlerdir. Buna modern tarihçilerin bazıları bizi arkadan vurma diyorlar. Ki bu arkadan vurma değil, Arapların kendilerini kurtarma mücadelesidir. Hataları olmuş mudur? Olmuştur. İngilizlerle ittifak etmek en büyük hatalarıdır. Çünkü zaten İngiliz bu işi tertipleyen İngilizlerdir o zamanki. Ama bu arkadan vurma cihat fetvasına kulak asmama demek değildir. Gelelim işin başka yönüne. Anadolu Yunanlılar tarafından işgal edildiği zaman Türkistan Müslümanları servetlerini akıttılar. Hindistan Müslümanları servetlerini akıttılar. İngilizler mani olamadılar buna. Ayaklanma olur diye. Bırakın onu. Güney Afrika ne kadar uzak. Bir avuç Müslüman yaşıyor. Aralarında 150 bin sterlin topladılar ve İstanbul'a gönderdiler. Niçin gönderdiler? Halifeyi kurtarmak için gönderdiler. Hani dünya Müslümanlarının halifeye kıymet vermiyordu. Müslümanlar artık halifeye kulak asmıyordu. Böyle bir şey yok. Halifeye kulak asıyorlardı. İstiklal Savaşı'nın kazanılmasının en mühim sebeplerinden birisi de budur. Eğer dünya Müslümanlarının yardımı olmasaydı, İngilizler dünya Müslümanlarının ayaklanmasından korkmasaydı İstiklal Savaşı olamazdı. İngilizler gelir bastırırlardı. İngilizlerin Yunanlara destek vermemesinin, Anadolu Ankara üzerine yürümemesinin en mühim sebeplerinden bir tanesi budur. Hindistan ve diğer müstemleki Müslümanlarının antipatisini çekmemek. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Tarihçi olmak demek, bunları nazar almak demek. Anadolu'da Yunan Harbi kazanıldıktan sonra padişahlığın akıbeti belli olmuştu. Artık padişahlık, saltanat kaldırılacaktı. Fakat Mustafa Kemal'in bir düşüncesi vardı ki halifeliği muhafaza etmek. Çünkü o Anadolu'daki mücadelede halifeliğin nüfuzunu çok iyi bilen, diplomasiyi ve siyaseti çok iyi bildiği için bilen bir liderdi. Halifeliği muhafaza etmek istedi. Bu Osmanlı padişahı olabilir, hatta belki kendisi olabilir. Fakat İngilizler bütün politikalarını halifelik nüfuzunu ortadan kaldırmak üzerine kurdukları için Ankara'ya çok büyük baskılar yaptılar. Lozan Anlaşması bu yüzden kesildi, inkıtaya uğradı ve Mustafa Kemal Paşa halifeliğin kaldırılmasını diğer iki teklifle beraber, Musul'a girmemek ve Bolşevik olmamak teklifleriyle beraber kabul etmek zorunda kaldı. Lozan Anlaşması bu sayede imzalandı. İngilizler 13 Ekim 1923'e kadar İstanbul'u boşaltmadılar. Birkaç ay sonra da halifelik kaldırıldı. Saltanat kaldırılınca Sultan Vahidettin yurt dışına gönderilince, ya daha doğrusu kaçmak zorunda bırakılınca, çünkü kanun teklifi verildi vatan hainliği diye. Yani kalsaydı idam edilecekti. O da halifeliği, en azından ailesini, canını kurtarmak, makamı muhafaza etmek, belki dışarıda mücadele ederim endişesiyle yurt dışına çıktı. Ama mücadeleyi sürdüremedi ve ondan sonra pes etti. Ankara hükümeti onu yerine bir halife seçti. Abdülmecit Efendi'yi veliaht dedi. Ama bu Abdülmecit Efendi aynı Mısır'daki Memlük halifeleri gibi hiçbir siyasi gücü olmayan sembolik bir halifelikti. Ona hakiki manada halife denmez. Ve 3 Mart 1924'te Ankara hükümeti halifeliği kaldırdı. Ve bunun çok acı bir neticesi olarak da Osmanlı Hanedanı'nın kadınlı erkekli bütün fertleri yurt dışına sürgün edildi ki kadınlar için 25, erkekler için 50 sene süren bir sürgündür ki sürse bile günümüzde bile hala bu sürgün fiili olarak, gönüllü olarak devam ediyor. Bu halifeliğin İslamiyet'in arzu ettiği halifelik olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü halife devlet başkanıdır. Mutlaka devlet başkanı olması gerekir. Ancak sembolik de olsa halifeliğin muhafazası Müslümanların birliği için önemliydi. Nitekim halifelik kaldırıldıktan sonra dünya Müslümanları Hilafet Şurası topladılar Cidde ve Kahire'de. Fakat bu şura İngilizlerin baskısıyla müspet neticelenemedi. Şerif Hüseyin Paşa, Hicaz kralı ve Mısır kralı Fuat halife olmak istediler. İngilizler engelledi. Ve zaten o zaman İslam devletlerinin çoğu işgal altındaydı. Halifelik Türkiye'de muhafaza edilmiş olsaydı, Türkiye'nin İslam dünyasındaki liderliği, dünyada dünya politikasındaki söz sahibi olması ve Müslümanlar bakımından çok faydalı olurdu. Nitekim 1945'ten sonra vaktiyle halifeliği kaldırmış olan Anglo-Sakson kanat, yani İngiltere ve onu şimdiki yerine alan Amerika, hilafeti tekrar ihya etmek konusunda bir çalışma yürütüyorlar. Ve Büyük Orta Doğu Projesi içinde halifeliğin tekrar ihyası ve bunun da Türkiye'de ihyası konusunda bir takım çalışmalar vardır. Ancak bu halifelik, dediğim gibi, bir devlet başkanlığı halifeliği değildir. Hiçbir zaman o tarihe karışmıştır. Olsa olsa sembolik bir halifelik olur. Peki bu Türkiye'nin faydasına olur mu? Benim kanaatime göre Türkiye'nin faydasına olur. Yiğit düştüğü yerden kalkar diye bir kaide var. Dünyada halifeliğin tekrar kurulmasını isteyen Müslüman ve Müslüman olmayan dünyadaki güçler halifeliğin tekrar Türkiye coğrafyasına kurulmasını istemektedirler, düşünmektedirler. Çünkü dünyada hiçbir yer Türkiye dışında halifeliğin kurulacak bir halifeliğe sıcak bakmaz ve onun otoritesini kabul etmez diye düşünüyorlar.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.